Tanrı Sözünden Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yorumunu sürdürüyoruz. 6. bölümdeyiz ve şimdi Süleyman peygamber Tanrı'nın nefret ettiği 7 şeyden söz edecektir. Şöyle diyor 6. bölüm 16-19. ayetlerde. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Tanrı bu şeylerden nefret ettiğini kesin bir şekilde söylemektedir değerli dinleyicilerimiz ve bizlerin de bunları nefret listemize eklememiz, almamız gerekir. Bu Tanrı'nın bir şeyden nefret ettiğini bildirdiği ilk kez değildir. Eğer tesniyeye dönerseniz şu sözleri okuyacaksınız. Tanrınız Rabbin nefret ettiği dikili taş dikmeyeceksiniz. Tanrı herhangi türde bir puttan ya da yüreklerimizde kendisinin yerini alacak her şeyden nefret eder. Tanrı'nın nefreti büyük milenyum mezmuru olan Mezmur 45:7'de yeniden bildirilir, vurgulanır. Sen doğruluğu sever diyor, kötülükten nefret edersin. Biri ötekini gecenin gündüzü izlediği gibi izler. Tanrı vahiy kitabında ilk kiliseye yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlılarının yaptıklarında nefret edersin. Ben de nefret ederim demişti. Gördüğünüz gibi dostum Tanrı sever ama aynı zamanda nefret de eder. Tanrı sevgidir ama aynı zamanda Tanrı nefret eder. Neden? Kötü olandan nefret eder. Puttan, kısacası günahtan ve kutsal kitap bu durumu yeterince dile getirir. Tanrı nefret eder. Neden? Burada söylüyor. Gururlu gözlerden, yalancı dilden, suçsuz kanı döken ellerden, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaktan nefret eder. Yalan soluyan yalancı tanıktan ve kardeşler arasına çekişme sokan insanlardan Tanrı nefret eder. Kutsal kitaptaki 7 sayısı kusursuzluğu değil, bütünlüğü bildirir. Tanrı bu tür şeylere tam bir nefret duyar. Bunlar insanların tam yozluğunu ve tam bozukluk ve alçaklıklarını ortaya koyan şeylerdir. Tanrı da bunlardan nefret ettiğini kaydettirmiştir. Şimdi bu çirkin ve nefret dolu gruba bir bakalım. Bunlar Tanrı'nın defterinin nefret sayfalarındadırlar. 1. Gururlu gözler. Harfiyen çevirisi kibirli bakışlardır. Bu kendisine fazla değer verip başkalarına yeterince değer vermeyen bir tutumdur. Bir gururdur. Tanrı ben bundan nefret ederim der. Bu Tanrı'nın listesinde birinci sırada gelir. Tanrı bunu adam öldürme ve ayaşlıktan önceye koyar. Tanrı gururlu bakıştan nefret eder. Günümüzdeki kiliselerde insanların gururlu bakışlarını sürdürmeleri ve kimsenin bu konuda hiçbir şey söylemeyişi tuhaftır. Cennette ilk açık günahın, özgün günahın gurur olduğunu biliyor muydunuz? Seher'in oğlu şeytan Lucifer'in yüreğinde göklere çıkacağım, tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım, Safo'nun doruğunda ilahların toplandığı dağda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım deyişinde gururlanmıştı. Bu gurur sözleriydi ve Tanrı bundan nefret eder. Ve Aden bahçesinde insana gelip Tanrı gibi olacaksın diyen de yine bu gururlu şeytandı. Düşen, atılan iblisti. Bütün psikolojik rahatsızlıklar ve psikomatik rahatsızlıkların arkasında anormalliğin kaynaklandığı bir ağaç gövdesi olması epey ilginçtir. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz değerli dostum? Tam bir kişilik olamayışıdır. Önemli birisi olmayı, belirli statü simgelerine sahip olmayı istemektir. Bunlardan biri Tanrı'dan bağımsızlıktır. Kişinin kendi tasarısı olmayı istemesidir. Küçük benliği Tanrı haline getirmektir. İşler aracılığıyla kurtuluşun insanlara çekici gelişinin nedeni budur. İnsan kendi kurtuluşumu kendim kazanacağım. Bunu kendim yapacağım. Sana ihtiyacım yok Tanrı diyor. Hele hele oğlunun benim için ölmesine hiç ihtiyacım yok diyor. Ben senin huzuruna geldiğimde senin kenara çekilmeni istiyorum. Çünkü ben de senin kadar iyiyim ve şuraya senin tam yanına oturacağım der. dostum, işlerle gerçekleşen kurtuluş düşüncesi psikolojik bakımdan hasta olan insanların ürünüdür. Tanrı gururlara karşı koyar ama alçak gönüllülere saygı duyar. Yüksek, kibirli bakışları aşağıya indireceğini söyler. Tanrı Eyüp peygambere gururluya bakıp onu çökert, kötüleri bulundukları yerde ez dedi. Rab İsa Mesih dağdaki vaazında ne mutlu ruhsal yoksul olanlara, göklerin egemenliği onlarındır demişti. Mezmur yazarı da aynı şeyi söylemektedir. Ya Rab, yüreğimde gurur yok, gözüm yükseklerde değil, büyük işlerle, kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum. Alçak yeri alıp, Ya Rab, ben zayıfım, yapamıyorum, sana ihtiyacım var dememiz gerekir. Mezmur yazarının yaptığı gibi Tanrı'ya, Ya Rab, yüreğimde gurur yok. Gerçek olmayan iddialarda bulunmayı istemiyorum. Bana ait olan hiçbir doğruluk yok demesi ne kadar daha iyi olurdu. Tanrı'ya kurtuluşunuz için gittiğinizde gerçek, tam bir kişilik alırsınız değerli dinleyicilerimiz. Tanrı'nın Yeşaya peygamber aracılığıyla ne söylediğini dinleyin. Ancak ben diyor Tanrı, alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden titreyen kişiye değer veririm. Dostum, Tanrı'ya bu şekilde gelmeye razıysanız, Tanrı sizi kabul edecektir. Tanrı gururlu bakıştan nefret eder. Tanrı yalancı dilden nefret eder. Bu ikincisidir. Kutsal kitapta alkolün kötüye kullanılmasından çok dilin kötüye kullanılması hakkında daha çok ayet olduğunun hiç farkına vardınız mı? Dilin kötüye kullanılması bütün ırklar ve dillerde var ve yaygın olan bir durumdur. İnsanlar bir diller hareketinden söz etmektedirler. Günümüzde büyük bir diller hareketi var. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Yalancı dil. Ne kadar hüzünlü değil mi? Mezmur yazarı büyük bir olasılıkla Davut peygamber şaşkınlık içerisinde bütün insanlar yalancı dedim demiştir. Mezmur yazarı Ya Rab kurtar canımı yalancı dudaklardan, aldatıcı dillerden demiştir. Davut itiraf duasında madem sen gönülde sadakat istiyorsun bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde demiştir. Tanrı gerçek tanrısıdır. Ruhumu ellerine bırakıyorum Ya Rab. Sadık Tanrı fidye ile kurtar beni. Bu ne kadar harikadır. Yalancı dilden ne kadar farklıdır. Tanrı'nın nefret ettiği üçüncü şey suçsuz kanı döken ellerdir. Katil kişi hem Tanrı ve hem de insan için özellikle tiksindirici ve itiraz ettiricidir. Tanrı katilin cezalandırılması gerektiğini söyler. Çünkü Tanrı'nın kutsal olduğunu söylediği şeyi insan hayatını almıştır. Günümüzde popüler düşünce bunu tamamen tersine çevirmiştir. Bir adam öldüren katil mahkemeye çıkartıldığında birdenbire katilin hayatı değerli görülmeye başlanıyor. Tanrı insan hayatının değerli olduğunu söyler ve bir katil birisini öldürdüğünde karşılığında kendi hayatını vermesi gerektir. Tanrı sözünün öğretisi budur. Tanrı'nın nefret ettiği dördüncü şey düzenbaz yürek. Kötülük yapma düşünceleridir. Ben bütün insanlığın kötü düşünceleri olduğuna inanıyorum. Rab İsa Mesih çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır demiştir. İnsan yüreğinden çıkan şeyler çirkin şeylerdir. Bu arada Tanrı'ya kafanızda ve yüreğinizde olan şeyleri hiç itiraf ettiniz mi? Hepimizin bunu yapmamız gerekir. Temizlenmemiz gerekir. Tanrı kötülüğün ve fesatlığın anatomisini ele almaktadır. Bu anatomi gözleri, dili, elleri, yüreği ve birazdan göreceğimiz gibi ayakları içermektedir. Kötülüğe seyirten ayaklar bu beşincidir. Yürek yolu açar ve ayaklarda izler. Yeşaya bunu şu şekilde dile getirmiştir. Ayakları kötülüğe koşar, çekinmeden suçsuz kanı dökerler. Akılları, fikirleri hep kötülükte, şiddet ve yıkım var yollarında. Bunlar Tanrı'nın nefret listesinde olan şeylerdir. 6. Yalan soluyan yalancı tanık. Günümüzde insanların yalan yere yemin etmeleri sık görülen bir durumdur. Zamanımızın yaygın günahlarından biri gibi görünmektedir. Tanrı'nın nefret ettiği bir şeydir. 7. Kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Rabbimizin dağdaki vaazda söylediği bir söz, aynı şeye olumlu açıdan bakmaktadır. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Onlara Tanrı oğulları denecek. Çekişme yaratan birçok kişi vardır ve bunların hepsi de bunu politik amaçlarla yapmamaktadır. Bu kişiler mahallenizde yaşamaktadırlar. Belki de kilisenizde bulunmaktadırlar. Evinizde bile bir tane olması mümkündür. Hatta şu anda üzerinde oturduğunuz yerde oturan kişi bile olabilir. Dostum, aile üyeleri ya da Mesih'teki kardeşler ya da iş arkadaşları arasında sorun oluşturmak Tanrı'nın nefret ettiği bir şeydir. 7 günahtan oluşan bu liste bir ayna gibidir. Ona baktığımızda rahatsız oluruz çünkü orada kendimizi görürüz. Sizden Tanrı sözünün bu aynasında kendinize uzun uzun bakmanızı rica etmek istiyorum. Siz ve ben kendimizi gerçekten gördükten sonra Tanrı'ya gidip bu şeyleri ona itiraf edelim. Ona karşı dürüst olalım ve ondan bizi temizlemesini isteyelim. Oğlum, babanın buyruklarına uy, annenin öğretilerinden ayrılma. Bunlar sürekli yüreğinin bağı olsun. Tak onları boynuna. Yolunda sana rehber olacak, seni koruyacaklar yattığın zaman. Söyleşecekler seninle uyandığında. Bu da Özdeyişler 6. bölüm 20-22. ayetler arası. Genç adam büyümüş ve üniversiteye gitmek üzere evden ayrılmıştır. Ama kendisini annesiyle babasının ona öğrettiği şeyleri unutmaması hatırlatılmaktadır. Çünkü evde öğrendiği şeyler çok değerli ve önemlidir. Onları sürekli olarak önünde tutması gerektir. Bu buyruklar sana çıra, öğretilenler sana ışıktır, eğitici uyarılar sana yaşam yolunu gösterir. 23. ayet. Şimdi günümüz toplumumuzun en büyük günahı olan cinsel günaha dönüyor Süleyman peygamber. Uyarı yine yabancı kadın fahişe hakkındadır. Bu genç bir adamın hayatını başka bir şeyden daha çok yıkabilecek bir şeydir. Cinsel günahlar, zina günahları günümüzün büyük günahlarıdır. Kimse cinsel günahlardan ötürü tamamen yıkılıp mahvolan hayatların hesabını tutamaz. Günümüzde birçok evlilik bunlardan ötürü bozulmuştur. Filmler, romanlar, popüler şarkılar bunların hepsi aynı konuyu, aşk üçgenini ele alır. Evli bir çift ve üçüncü şahıs evliliği bozan adam ya da kadın vardır. Süleyman'ın özdeyişlerinin bu konuda söyleyecek çok şey vardır. 24-25. ayette diyor, seni kötü kadından, başka birinin karısının yaltaklanan dilinden koruyacak olan bunlardır. Böyle kadınların güzelliği seni ayartmasın, bakışları seni tutsak etmesin. Genç adamın yüreğinde onun güzelliğine karşı şehvet duymamasının söylendiğine dikkat edin. Biraz önce, her şeyden önce yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır sözünü öğrendik. Ayrıca genç adamın onun yaltaklanan dili, güzelliği kırpıştırdığı gözlerine karşı uyarıldığına dikkat edin. İsa Mesih, zina etme denildiğini duydunuz dedi. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam ya da bir erkeğe şehvetle bakan her kadın, zaten yüreğinde o insanla zina etmiştir. Dostum, günahlı düşünce bütünüyle insan yüreğinde başlamaktadır. 26. ayet. Çünkü fahişe yüzünden insan bir lokma ekmeğe muhtaç olur. Başkasının karısıyla yatmak da kişinin canına mal olur. Kaç adam bu şekilde yıkıma uğramıştır? Günümüzde yasa dışı seks yüzünden kendilerine şantaj yapılan kişilerin sayısı hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Sadece birkaç tanesini duyuyoruz. Ahlaklı ve dürüst bir aile yaşamı sürdürdüğünü sandığımız insanların bu tür yollarla skandallara neden olduklarını da duyuyoruz. Aynı tür şeyler vaizlerin yaşamlarında da olmuştur. Bütün bunlar nasıl başlar? Rab yürekte başladığını söyler. Bizleri Rab yaratmıştır ve Rab bizi tanır. Böyle kadınların güzelliği seni ayartmasın. Her şey yürekte başlar dostum. Şimdi bu konuya örnek oluşturacak birkaç soru sorar. İnsan koynuna ateş alır da giysisi yanmaz mı? 27. ayet. Bunun yanıtı açıktır. 28. ayette korlar üzerinde yürür de ayakları kavrulmaz mı? Bunu deneyen fanatikler olduğunu biliyoruz ama korlar üzerinde yürümek her zaman ayakları yakar. 29. ayet, başkasının karısıyla yatan adamın durumu budur. Böyle bir ilişkiye giren cezasız kalmaz. Bir adam zina yaparsa masum değildir. Hiçbir mazereti yoktur. Şimdi şu örneğe dikkat edin. Aç hırsız karnını doyurmak için çalıyorsa kimse onu hor görmez. 30. ayet. Bir adam aç olduğu için hırsızlık yaparsa onun durumunu anlarız. Geçenlerde benim oturduğum yerde bir adam hırsızlık yaptığı için tutuklanmıştı ve evinde aç olan küçük çocuklar olduğu öğrenildi. Böyle bir durumda onu yargılamazsınız. Ona yardım etmek istersiniz. Aç hırsız karnını doyurmak için çalıyorsa kimse onu hor görmez. Ama yakalanırsa çaldığının 7 katını ödemek zorunda, varını yoğunu vermek anlamına gelse bile diyor 31. ayet. Onu ödemek için evini ipotek ettirmek zorunda kalabilir. Zina eden adam sağduyudan yoksundur, yaptıklarıyla kendini yok eder. 32. ayet. Zina eden adam sağduyudan yoksundur, yaptıklarıyla kendini yok eder. 32. ayet. Payına düşen dayak ve onursuzluktur. Asla kurtulmaz utançtan diyor 33. ayette. Zina etmek ruhunu yaşam boyu lekeleyecek bir şeydir. Bir pastör olarak kocası yıllar önce başka birisiyle bir ilişki yaşayan bir kadın tanıyorum. Eminim daha başka birçok pastör de bu tür durumlar biliyordur. Adam tövbe edip karısına döndü ve kendisini bağışlamasını istedi. Karısı onu bağışladı. Ama o aileyi tanıyorum ve aile üyeleri mutlu değiller. Zina çıkarabileceğiniz bir leke değildir dostum. Eğer zina ederseniz sağduyudan yoksunsunuzdur. Ailenizi mahvedecek, hayatınızı mahvedecektir. Çünkü kıskançlık kocanın öfkesini azdırır, öç alırken acımasız olur. Hiçbir fidye kabul etmez, gönlünü alamazsın armağanların çokluğuyla. Özdeyişler 6, 34, 35. ayetler. Dostum zina birçok trajedilere neden olur. Şimdi 7. bölüme geldik. Bu bölüm 6. bölümün konusuna devam eder. Buradaki düşünce ahlak konusunda gevşek olan kadına karşı dikkatli olmaktır. Oğlum diyor bir 4. ayetlerde, sözlerimi yerine getir, aklında tut buyruklarımı. Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru. Onları yüzük gibi parmaklarına geçir, yüreğinin levhasına yaz. Bilgeliğe sen kız kardeşimsin, akla akrabamsın de. Şunu bunu söyledikten sonra hemen örneklere geçecek Süleyman peygamber. 5. ayet. Zina eden kadından, yaltaklanan ahlaksız kadından seni koruyacak olan bunlardır. Yaşamdan bir örnek verir. Evimin penceresinden, kafesin ardından dışarıyı seyrederken, bir sürü toy gencin arasında sağduyudan yoksun bir delikanlı çarptı gözüme. Akşam üzeri alacakaranlıkta, akşam karanlığı çökerken o kadının oturduğu sokağa saptığını, onun evine yöneldiğini gördüm diyor Süleyman peygamber 6-9. ayetlerde. Bu delikanlı yanlış yolda yürüyor derken kadın onu karşıladı fahişe kılığıyla sinsice. Yaygaracı dik başlı biriydi kadın. Bir an bile durmaz evde. Kah sokakta, kah meydanlardadır. Sokak başlarında pusuya yatar. Delikanlıyı tutup öptü, yüzü kızarmadan ona şöyle dedi. Esenlik sunularımı sunmak zorundayım, adak sözümü bugün yerine getirdim. 10-14. ayetler. Dindar olduğuna dikkat edin. Onu kendisinin Tanrı'yla doğru bir ilişki içerisinde olduğuna inandırmaya çalışıyor. Esenlik sunaklarımı sunmak zorundayım, adaklarımı ödedim diyor. 15. ayet, bunun için seni karşılamaya, seni aramaya çıktım. İşte buldum seni. Yani seni bütün hayatım boyunca arıyordum ve sonunda seni buldum. 16-20. ayetlerde bakın ne diyor. Döşeğime mısır ipliğinden dokunmuş renkli örtüler serdim. Yatağıma mür, öt ve tarçın serptim. Haydi gel sabaha dek doya doya sevişelim, aşktan zevk olalım. Kocam evde değil, uzun bir yolculuğa çıktı. Yanına para torbasını aldı. Dolunaydan önce eve dönmeyecek. Ona kocasının şehir dışında olduğunu ve belirli bir güne dek dönmeyeceği konusunda güvence verir. Onu bir sürü çekici sözlerle baştan çıkardı. Tatlı diliyle peşinden sürükledi. Kesim evine götürülen öküz gibi hemen izledi onu delikanlı. Tuzağa düşen geyik gibi ciğerini bir ok delene kadar kapana koşan bir kuş gibi bunun yaşamına mal olacağını bilmeden. 21-23. ayetler. Bu çok canlı bir resimdir değil mi? Şimdi uyarıda bulunuyor Süleyman peygamber genç delikanlıya. Çocuklarım, şimdi dinleyin beni, kulak verin söylediklerime. Sakın o kadına gönül vermeyin, onun yolundan gitmeyin. Yere serdiği bir sürü kurbanı var. Öldürdüğü kişilerin sayısı pek çok. Ölüler diyarına giden yoldur onun evi, ölüm odalarına götürür. 24-27. ayetler arası. Bu uyarı harfiyen alınmalıdır ve günümüzde sizler ve benim için burada ruhsal bir uyarlama da vardır. Kutsal kitap ruhsal zina hakkında epey ayet içerir. Halkı kendisini terk edip putların peşinden gittiğinde Tanrı bu duruma bu adı vermişti. Putperestliğe ayartılmışlar ve onun boyunduruğu altına girmişlerdi. Diri ve gerçek Tanrı'dan ayrılmışlardı. Tanrı ile birleşmeleri gerekirken Tanrı'dan ayrılmışlardı. Gerçekten fahişelik yapıyorlardı. Tanrı'ya karşı sadakatsizlik ediyorlardı. Bu ruhsal zinadır. Günümüzde etrafımızda bir sürü tarikat, izm ve her türlü sahte din bulunmaktadır. Bugün dünyanın her yerinde bu tür şeyler görüyoruz. Örneğin bir tanesi artık Mesih'i izlediğiniz şekilde izlemeniz gerekmiyor. Kurtarıcınız olarak sadece ona güvenmeniz gerekmiyor. Yapmanız gereken bizim grubumuza katılıp belirli şeyler yapmak diyor. Bunlara inanlının Mesih'le birleştiğini söyleyerek yanıt vermek istiyorum. Mesih eğer onu seviyorsak onun buyruklarını yerine getirmemiz gerektiğini ve buyruklarının ağır olmadığını söylemişti. Birbirimizi sevmemiz gerekir dostum. Tanrı'nın ruhuyla dolmamız gerekir. Dünyaya tanıklıkta bulunmamız gerekir. Bunlar onun bugünkü yani Rab İsa Mesih'in bugünkü buyruklarıdır. Bizler diri bir Mesih ile birleştik. Daha yüksek bir düzeyde yaşıyoruz. Ruhun meyvesi yüreklerimizde ve yaşamlarımızda belli olmalıdır. Nedir ruhun meyvesi? Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette ruhun ürününü şöyle sıralıyor. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklilik, iyilik, içten bağlılık, yumuşak huyluluk, tutkulara üstünlüktür. Evet, bizler diri bir Mesih ile birleştik, daha yüksek bir düzeyde yaşıyoruz ve ruhun meyvesi bizim yüreklerimizde, bizim hayatlarımızda, yaşamlarımızda belli olması gerekir. Günümüzde o sokak kadını gibi boyanıp süslenmiş olan o yaltaklanıcı izim ve diğer yaltaklanıcı tarikat vardır. Yaltaklanır ve kadınları ve erkekleri çağırır. O ihtiyar fahişe günümüzde epey meşguldür. Kapınızı çalıp size broşürler verir. Sizinle her yerde karşı karşıya gelir. O bir fahişedir. Sizi Mesih'ten uzaklaştırmayı istemektedir. Sizi kendi sistemine sokmayı istemektedir. Ah değerli dostum, o ruhsal fahişe bugün sizin sokağınızdadır. Video ve televizyon aracılığıyla da evinize bile girebilir. Sizi kendine çekmeye çalışır. Bizlere onu takip etmenin kesim evine götürülen öküz gibi cezalandırılmaya götürülen bir budala gibi olmak olduğu söylenmiştir. Lütfen İsa Mesih'in kişiliğinden daha azıyla tatmin olmayın. Benim düşünceme göre bu tarikatlar, izimler ve bütün sahte dinlerin en iyi resmidir bu. Bir fahişe gibi giyinmişler, boyanmışlar, çekicidirler. İnsana onu aslında yok edecek, cehenneme yollayacak ve ruhlarımızın sevgilisi olan değerli dostum İsa Mesih'ten uzaklaştıracak bir şey sunmaktadırlar. Ama İsa Mesih'in kişiliğinden daha azıyla tatmin olmayın değerli dinleyicilerimiz.